İnsanın Soruları ve Tanrı'nın Yanıtları. Bölüm 1. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Sevgili dostlar, kutsal yazılarda öğretilenlerle ilgili bize yazdığınız sorular için hepinize teşekkür ederiz. Size postaladığımız mektupların, kitapların ve kasetlerin yararlı olduklarını umuyoruz. Aynı zamanda bize yazmayan ama Doğruluk Yolu adlı programı başından sonuna kadar bağlılık göstererek takip eden dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Tanrı her birinizi bereketlesin ve sağlamış olduğu kurtuluşun doğru yolunu anlamanız için size yardımcı olsun.
Bugün ve bir sonraki programımızda biraz farklı bir uygulama yapmayı planlıyoruz. Siz sevgili dinleyicilerimizden almış olduğumuz bazı soruları yine sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her bir soruya yanıt verirken yalnızca kutsal yazılardaki ayetleri kullanacağız. Çünkü karanlıkta bize rehberlik edecek olan tek güvenli ışık Tanrı'nın sözüdür. Mezmurlarda bu konuyla ilgili olarak şunlar yazılıdır: "Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır." Mezmur 119:105. Şimdi sorularınıza bakalım. Bugün bize yardımcı olmak için bir arkadaşımız bu soruları okumak üzere stüdyoda bize katıldı.
Teşekkür ederiz. Okuyacağım bu mektupta bir dinleyicimiz şöyle yazmış: "Doğruluk Yolu adlı programı hazırlayan kişilerin dini nedir?"
Uzun zaman önce Tanrı yüreklerimize gerçeği, onun gerçeğini aramak için istek koydu. Tek gerçek Tanrı'nın sözünün ne olduğunu kendimiz için bilmek istedik. Kutsal kitabı, Torah, Tevrat, Mezmurlar, Zebur, peygamberlerin kitapları ve müjdeyi, İncil'i dikkatle okuduk. İsa Mesih'in tüm peygamberlerin kendisi hakkında yazmış olduğu kurtarıcı olduğunun farkına vardık. İsa, ona iman eden herkesin sonsuza kadar Tanrı'nın huzurunda yaşayabilmesi için Ademoğullarının günah borcunu silmek üzere Tanrı'nın verdiği mükemmel ve nihai kurbandır. Tanrı'dan gelen İsa Mesih bizi Tanrı'ya götürebilecek olan tek kişidir ve böylece umudumuzu yalnızca ona bağladık. O halde biz kimiz? Bizler İsa Mesih'in öğrencileriyiz. Kur'an bizden kitap halkı anlamına gelen ehli kitap olarak söz eder. Diğerleri ise bizi Mesih'in halkı anlamına gelen Hristiyanlar olarak adlandırırlar. Size bizim Hristiyan olduğumuzu söylerken hatırlatmak istediğimiz bir nokta var. O da şu: kendilerini Hristiyan olarak adlandıran pek çok kişi var. Ama bu durum onların gerçekten Mesih'in halkı oldukları anlamına gelmiyor. Nasıl bir ağaç kütüğü suyun içinde kalmakla timsah olamıyorsa, Wolof atasözünden alıntı, aynı şekilde bir kişi yalnızca Hristiyanların yaptıkları şeyleri yaparak bir Hristiyan olmaz. Bir dine mensup olmanız size Tanrı ile bir ilişki kurmanızı sağlamaz. Yalnızca İsa Mesih bir kişiyi Tanrı'ya götürebilir. Mesih'e kurtarıcımız, Rabbimiz ve dostumuz olarak sahip olduğumuz için ne mutlu bize. O bizlere Tanrı ile harika bir ilişki ve ölüm ile yüz yüze geldiğimiz zaman tam bir güvence sağladı. O her gün bize olan sevgisini ve sadakatini gösterir. Rab İsa Mesih'te Tanrı bize sonsuz yaşam ile ilgili her şeyi verdi. İsa Mesih'te yüreklerimizin ihtiyaç duyduğu her şeye sahibiz.
Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz şu soruyu sormuş: "Beni gerçekten rahatsız eden bir şey var. Kur'an'da Peygamberimiz Muhammed tüm Müslümanlara kutsal kitapta bulunan Tevrat ve Müjde gibi kitaplara inanmalarını buyurur. Kutsal kitaba saygı duyuyorum ve onu okumaya başladım. Ancak bazı arkadaşlarım kutsal kitaba güvenemeyeceğimizi, çünkü bozulduğunu ve değiştirildiğini söylüyorlar. Okuduğum kutsal kitabın orijinal kutsal kitaptan farklı olduğunu ileri sürüyorlar. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?"
Bu soruyu yanıtlamadan önce, peygamberlerin eski kitaplarının bozulduklarını ve değiştirildiklerini ileri süren bu kişilere bizim bazı sorularımız olacak. Kutsal kitabın tarif edildiğini öne süren bu düşüncenin kaynağı nedir? Böylesine ciddi bir suçlamanın temeli nedir? Bize kutsal kitabın ne zaman değiştirildiğini söyleyin. Onu kim değiştirdi? Kutsal kitap nerede değiştirildi? Kutsal kitapta hangi değişiklikler yapıldı? Biri kutsal kitabın değiştirildiğine ilişkin tek bir kanıt verebilir mi? kutsal kitap hakkındaki gerçekleri eğer içtenlikle araştırıyorsanız, Tanrı'nın peygamberlerine yazmaları için esinlemiş olduğu kutsal sözünü korumuş olduğunu farkına varacaksınız. Kutsal kitabın tahrif edildiğini ileri süren kişilerin yaptıkları, yalnızca söylentilere inanmaktan ibarettir. Tüm bu iddialara rağmen, kutsal kitabın değiştirilmediğini kanıtlamak için pek çok delil mevcuttur. Günümüzde dünyadaki büyük müzeler ve üniversitelerde bilim adamları tarafından korunmuş olan müjde yazılarının ve tüm yeni antlaşmanın binlerce eski tomarı, Wolof dilinde kitapları bulunmaktadır. Eski antlaşmanın tomarları gibi yeni antlaşmanın bu tomarlarının çoğu Muhammed'in zamanından yüzlerce yıl önce mevcuttu. Eğer bu eski kitapları bugün elimizde bulunan kitaplar ile karşılaştırırsanız, Tanrı'nın sözünü bizler için ne kadar titizlikle korumuş olduğunu keşfedeceksiniz. Bugün elimizde olan ve okuduğumuz kutsal kitap, Muhammed'in zamanındaki kutsal kitabın aynısıdır. Peygamberler, Tanrı'nın sözlerini hayvan derilerinden ya da bitki liflerinden yapılmış olan tomarlar üzerine yazdılar. Yahudi yazıcılar Tanrı'nın sözünü parşömen tomarlar üzerine kopya ettiler. Eğitim görmüş olan bu yazıcılar, yazdıkları kopyanın orijinal metin ile aynı olmaları konusunda özel bir dikkat sarf ettiler. Bir kitapta yer alan harflerin kaç tane oldukları sayıldı ve o kitabın ortasındaki harf yazılan kopyanın orijinalinin aynı olduğunu garantilemek için konuldu. Eğer bir hata olsaydı, tomarın tamamı yok edilirdi. Bu Yahudi yazıcılar, Tanrı'nın sözüyle oynamanın, Tanrı'nın kendisiyle oynamak olduğuna inanan kişilerdi. Belki 1947 yılında bulunmuş olan ünlü Ölü Deniz tomarları hakkında bilginiz vardır. Bu eski antlaşma tomarlarının İsa doğmadan 100 yıl önce kopya edildiklerini biliyor muydunuz? Buna rağmen bu eski tomarlar 1000 yıl sonra kopya edilen tomarlar ile uyumludurlar. Kutsal kitap değiştirilmedi. Kutsal kitabı hiç kimse gerçekten değiştiremez. Eğer biri kutsal kitabı değiştirmek isteseydi, o zaman kutsal kitabın tüm kopyalarını değiştirmesi gerekecekti. Bunun yapılması imkansızdır. Mesih'in zamanını izleyen dönemde bilim adamları, kutsal kitabı İbranice, Aramice ve Grekçe gibi orijinal yazım dillerinden farklı pek çok dile çevirmeye başladılar. Bu durumda dünyada mevcut olan kutsal kitapların hepsini hiç kimse değiştiremezdi. Bugün kutsal kitap, kısmen ya da tamamı, 2000'den fazla farklı dilde yazıldı. İngilizce dilinde bizler düzinelerce harika çevirileriyle bereketlenmiş durumdayız. Tanrı kutsal sözünü korudu ve ona hizmet edenler sözü dünya insanlarının dillerine çeviriyorlar. Çünkü Tanrı sözünü herkesin kendi kulaklarıyla işitmesini, kendi zihinleriyle anlamasını ve kendi yüreklerine kabul etmesini ve böylelikle kurtulmasını istiyor. Her şeye gücü yeten Tanrı sözünü şeytandan ve sözünü değiştirip tahrif etmek isteyenlerden koruyabilecek güçte midir? Evet, Tanrı sözünü koruyabilir ve korumuştur. Allahu Ekber, Tanrı büyüktür. Dünyanın başlangıcından bugüne kadar şeytanın, Tanrı'nın sözünü insanların zihninde değiştirmek için çaba sarf ettiğinin elbette farkındayız. Örneğin kutsal kitabın ilk kitabı olan Yaratılış'ta, Tanrı'nın Adem'e şöyle dediğini duyduk. Bu ağaçtan yediğin gün, kesinlikle öleceksin. Ama şeytan, Adem ve Havva'ya kesinlikle ölmeyeceksiniz diyerek Tanrı'nın söylediği sözü inkar etti. Şeytan, böylelikle Tanrı'nın sözünü değiştirmeye çalıştı. Bildiğiniz gibi, Adem ve Havva şeytanın söylediğine inanmayı seçtiler ve yasaklanmış olan meyveyi yediler. Bu davranışlarının bir sonucu olarak, aynen Tanrı'nın söylemiş olduğu gibi canları öldü ve bedenleri yaşlanmaya ve ölmeye başladı. Sevgili dostlar, Tanrı'nın sözü emindir. Şeytan yalancı ve aldatıcıdır. Şeytan insanları kandırmak ister ve onların kutsal kitabın değiştirildiğine inanmalarını arzu eder. Ama Rab İsa Mesih şöyle der. Kutsal yazı geçerliliğini yitirmez. Yuhanna 10:35. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Matta 24:35.
Bugünkü üçüncü sorumuz şöyle. İsa'yı neden Tanrı'nın oğlu olarak adlandırıyorsunuz? Tanrı doğurmaz ve doğurulmamıştır. Bu nedenle İsa nasıl onun oğlu olabilir?
Bu önemli soruyu daha önce sık sık yanıtladık. Ancak şimdi memnuniyetle yeniden yanıtlayacağız. Böyle önemli bir konuda bilgisiz kalmak ölümcül olabilir. Wolof atasözünün söylediği gibi, siz onu bilmeden önce bilgisizlik sizi öldürecektir. Soruyu soran kişi şöyle der, İsa'yı neden Tanrı'nın oğlu olarak adlandırıyorsunuz? Dinleyicilerimize öncelikle hatırlatmamız gereken şey, İsa'ya Tanrı oğlu unvanını bizim vermediğimizdir. İsa'yı oğlu olarak adlandıran Tanrı'dır. İkinci olarak değineceğimiz nokta, Tanrı'nın oğlu adı, Tanrı'nın bir eş aldığına ve ondan bir oğul sahibi olduğu anlamına gelmez. Daha önce görmüş olduğumuz gibi, İsa'ya kutsal kitapta yüzlerce isim ve unvan verilmiştir. Bu isimler ve unvanlar, onun kim olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olurlar. Örneğin İsa, kapı olarak adlandırılır. Ama bu unvan, İsa'nın tahta ya da çelik gibi bir metalden yapılmış bir kapı olduğu anlamına gelmez. İsa aynı zamanda yaşam veren yiyecek, yaşam ekmeği olarak da anılır. Ama bu da pek tabii ki onun yediğimiz balıklı pilav, Senegal'in ulusal yemeği gibi bir yiyecek olduğu anlamına gelmez. Tanrı'nın peygamberleri Mesih'i Tanrı kuzusu olarak adlandırırlar. Ama bu unvan İsa'nın bir koyun olduğunu göstermez. Benzer şekilde Tanrı, İsa'yı oğlu olarak adlandırdığı zaman Tanrı'nın bir eş alıp bu eş aracılığıyla bir çocuğa sahip olmadığını bilmeniz gerekir. Aksini söylemek küfürdür. Eğer ben Senegal'den ayrılırsam beni Senegal'in bir evladı olarak çağırırlar. Çünkü ben bir Senegalliyim ama bu Senegal ülkesinin bir eş alıp ondan bir çocuk sahibi olduğu anlamına gelmez. Benzer şekilde Tanrı, melekler ve peygamberler Mesih'i Tanrı oğlu olarak çağırdılar. Çünkü o Tanrı'dan geldi. İsa bakire bir kızdan doğdu. Yersel bir babaya sahip değildi. O dünyaya gelip doğmadan önce de zaten göklerde yaşıyordu. Çünkü İsa Kelamullah'tır. Yani başlangıçta Tanrı ile birlikte olan sözdür. Kutsal yazılar bu konuda şu beyanda bulunurlar. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçek ile dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yuhanna 1:1-14-18. İsa, Tanrı'nın sonsuz oğludur. Yeryüzünde insan bedeninde görünen Tanrı sözüdür. Tanrı sözü nedir? Siz belki Tanrı sözünün Tanrı'nın peygamberlerine yazmaları için esinlediği kutsal yazılar olduğunu söyleyeceksiniz. Haklısınız. Peygamberlerin yazıları bizler için Tanrı tarafından bize gönderilen mektuplara benzeyen Tanrı sözüdürler. Ama size bir başka kentte yaşayan bir arkadaşınız hakkında bir soru sormamıza izin verin. Hangisini tercih edersiniz? Arkadaşınızın size yalnızca bazı mektuplar yazmasını mı, yoksa yanınıza gelip fiziksel varlığı ile sizi ziyaret etmesini mi? Elbette bizzat gelip sizi ziyaret etmesini istersiniz. Çünkü o zaman bu arkadaşınız ile yüz yüze konuşabilirsiniz. Benzer şekilde Tanrı yüce olduğu ve onun için imkansız hiçbir şey bulunmadığı için ve o kendisini bize tanıtmak ve bizim için ne istediğini bize söylemek istediği için sizce bize yalnızca mektup göndermeyi mi ister, yoksa bizi ziyaret etmek amacıyla bizzat kendisi mi gelmek ister? Sevgili dostlar, peygamberlerin ilan ettiği iyi haber, Tanrı'nın günahlı insanlığı ziyaret etmek için bizzat geleceğidir. Müjdede, Tanrı'nın sözünün insanları günahlarından kurtarabilmesi için onların arasında bir insan olarak yaşamak üzere dünyaya gönderdiğini keşfederiz. Göklerden gelen bu insan İsa Mesih'tir. İsa, Tanrı oğlu olarak anılmaya layıktır. Çünkü o, başlangıçta Tanrı ile birlikte olan sözdür. İsa, Tanrı'nın sonsuz oğludur. Tanrı'nın mükemmel temsilcisidir. Tanrı'nın karakterini insana açıklayan kişidir. Genç bir erkekten genellikle aynı babasına benziyor diye söz ederiz. Aynı şey İsa için de geçerlidir. İsa, Tanrı'nın benzeyişini taşır. İsa'yı tanımak, Tanrı'yı tanımak ve onun nasıl olduğunu bilmektir. Kutsal yazılar bu konuda şöyle yazar. Tanrı, eski zamanlarda peygamberler aracılığı ile birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Ama bu son çağda her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığı ile evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu. İbraniler 1:1-3. Söylenecek son bir sözümüz var. Tanrı İsa'yı Tanrı oğlu olarak adlandırdığını tam olarak anlamanız gerektiğini söylemez. Sadece bu gerçeğe inanmanız gerektiğini söyler. Tanrı'nın Peygamber Davut'a mezmurlarda şu sözleri yazması için esin verdiğini hatırlayın. Oğlu öpün, ona saygı gösterin ve boyun eğin ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu ona sığınanlara. Mezmur 2:11-12. Tanrı aynı zamanda elçi Yuhanna'ya da müjdede yazması için şu esini verdi. İsa öğrencilerin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Yuhanna 20:30-31. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Çünkü Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. Yuhanna 3:36.
Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Tanrı'nın isteğiyle bir sonraki yayınımızda daha çok sorulara ve yanıtlara yer vererek devam edeceğiz. Siz kutsal kitaptaki şu sözler üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin. İnsan soyu ota benzer. Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar ama Rabbin sözü sonsuza kadar kalır. 1. Petrus 1:24-25.